Ayrım 20. Sayfa 183. 44. Cassini çimenlerle çiçek tarlalarının arasından Vatikan'ın bahçelerine giden patikada yürüdü. Kutsal kenti savunmak için ilk kez 16. yüzyılda geliştirilen surların içindeki bahçeler, yıllarla birlikte düzenlerini yitirmiş, dini heykeller ve suları taşan çeşmelerin arasında portakal ağaçları, çamlar ve fundalıklardan oluşan bir karmaşaya dönüşmüştü. Ejderha ve tritonları ile ünlü Kaya Çeşmesi'nin önünde durakladı. John Becket taş çeşmenin yanında oturuyordu. Çok sakindi. Hareket eden tek şey rastgele bir esintinin oynattığı bir tutam saçtı. Yüzünde ağır bir maske gibi kaygı ifadesiyle şarıldayan sulara bakıyordu. Cassini, Becket'ın seçildiği günden bu yana papalık giysilerini kullanmadığını fark etti. Onların yerine boynundan tahta bir ıstavroz sallandırıyor, düz beyaz cübbesinden başka hiçbir şey giymiyordu. Hatta papaların genel olarak kullandıkları Zucchetto adlı beyaz takkeyi bile. Yaklaşınca papanın suya bakmadığını, sanki donmuş gibi dua ettiğini, elindeki tesbihin tanelerini ince parmaklarından akıttığını gördü. Görülmeyi umarak bekledi. Sonunda hafifçe öksürmek zorunda kaldı. "Bağışlayın Papa Hazretleri." John Becket başını çevirdi. O kaygılı ifade kayboldu. Dudaklarında hemen bir tebessüm belirdi. Yumuşak gözleri Cassini'ye dostça baktı. "Umberto, seni gördüğüme sevindim." Cassini dizini büküp Papa'nın sağ elini öptü. "Papa Hazretleri, gel yanıma otur." Cassini çeşmenin yanına ilişti. "Umarım duanızı bölmedim." "Dualarım tamamlanmıştı. Sizi bulacağımı düşünerek arşive gittim. Peder Rossi tek başına kalmak için buraya, bahçeye geleceğinizi sandığını söyledi. Düşüncelerinizi böldüğüm için özür dilerim Papa Hazretleri." "Hiç önemi yok Umberto, gelmene sevindim." Rossi'nin adını duyunca tebessümü genişlemişti. "Peder Rossi dikkat çekici birisi. Nereye gideceğimi söylememiştim ona. Yine de her şeyi biliyor sanki. Sadece muhafaza ettiği arşiv sırlarını değil." Kardinal başıyla onayladı. "Denetçileriniz bütün zamanını alıyor olmalı. Yine de kimse halinden şikayet etmiyor. Nereye bakarsanız bakın, herkes sizden sadece iyi bahsediyor. Sizden en derin saygıyla söz ediyorlar Papa Hazretleri." "Gereğinden iyiler Umberto. Üstelik öyle çalışıyorlar ki." "İlerleyebildiniz mi?" "Daha işin başındayız. Şimdilik denetçilerimin ilgilendikleri kayıtlar ve dosyalar, cemaatin hemen bilmesi gerektiğine inandığım konularla ilgili. Vatikan'ın yakın tarihiyle ilgili belgeler. Bugüne kadar gizli tutulmalarına rağmen üzerinde sonsuz spekülasyonlar yapılmış, tarihi öneme sahip konular." Cassini'nin yüzüne belli belirsiz bir endişe ifadesi yerleşti. "Papa Hazretleri biraz daha ayrıntıya girebilir mi?" "En başta dini ifşaat ve kehanetler. Bir de Vatikan'ın mali işleriyle yaptırımları. Bunlar diğer bütün konulardan daha fazla skandal ve spekülasyona neden oldu. Denetçilerim işlerini bitirdiklerinde bana haber verecekler. Oradan devam edeceğiz." Durakladı. "Beni bunun için mi görmek istedin Umberto? Gelişmeler için mi?" "Hayır Papa Hazretleri. Dürüstçe söylemem gerekirse beni kaygılandıran iki konu var." "Anlat." "Birincisi kişisel güvenliğinizle ilgili. Öteki de arşivleri umuma açmak sözünüzle. Tek düşüncem bu sözü tutmanın hala akıllıca olup olmayacağı Papa Hazretleri." "Neden tutmayayım Umberto?" Cassini içini çekti. Sonra sözcüklerini elinden geldiğince seçmeye çalışarak Kardinaller Meclisi üyelerinden bazılarından arşivleri açmanın kilise için yıkım olacağı fısıltılarını duydum dedi. "Bunun bildiğimiz haliyle dinin sonu olmasından korkuyorlar. Göreviniz sırasında öteki Hristiyan kiliselerine kucak açmanızın yanlış bir adım olacağını, başlangıcınızın aslında bir son olabileceğini söylüyorlar. Söylemekten bile çekiniyorum ama içlerinde bunun gerçek niyetiniz olmadığını yüksek sesle söyleyenler bile var. Kulağıma gelen soru, ya kuzu postuna girmiş şeytan ise?" idi. "Sen de onlardan mısın Umberto?" Beklemediği soru Cassini'yi hazırlıksız yakalamıştı. 10 yıllardan beri ilk kez yüzü kızardı. Kardinaller Meclisi'nde görevli olarak geçirdiği 15 yıl ona her soruya cevap vermeyi, asla hazırlıksız yakalanmamayı öğretmişti. Ancak bunun apansızlığı gerçekten rahatsız ediciydi. Ben sadece işittiklerimi tekrarlıyorum. Arşivde kiliseyi temellerinden sarsacak sırlar olduğunu biliyoruz. Kardinallerin içinde en iyisinin bu sırları unutmak olduğuna inananlar var. Arkadaşlarımdan bazıları bazı soruları dillendirdi. Hangi soruları? Gerçek isteğimiz çatışma ateşini yakmak mı? Başımızı derde sokmak mı? Mutlak dürüstlüğümüzle dünyanın dengesini bozmak mı? Hatırladıklarıma göre kurtarıcımızın yaptığı tam da buydu. Kilisemize bağlı olmayan öteki Hristiyanlara gelince, gerçekten önemli olan Hazreti İsa'nın söylediklerine inanmalarıdır. Bizi birleştiren tutkal budur. Hazreti İsa birliğine inanmıştı ama kibrimiz yüzünden bunca kilise uzun süre bu inancı görmezden geldi. Sence kendi nefsimizi bastırarak ötekilere el uzatmanın zamanı gelmedi mi Umberto? Basit gerçek, yüreklerimizin derinliklerinde bütün inananların farklı olmaktan çok birbirlerine benzedikleridir. Cassini'nin yüzü yeniden kızardı. Tabii ama bizler cemaatin çobanıyız. İnsanlardan ve kilisenin devamından sorumluyuz. İnancımızın temelleri tehlikede olabilir. Buna gerçekten inanıyor musun Umberto? Kardinal, bu kaygıların gerçek olduğuna inanıyorum diye diplomatça cevap verdi. Beckett sustu. Gözlerini yumdu. Parmaklarını bir süre tesbihinin taneleriyle oynadıktan sonra yeniden gözlerini açtı. Celestine adını neden seçtiğimi biliyor musun Umberto? Bilmiyorum. Celestine çok sade biriydi. Ama hepimizin ders alacağı dürüst bir bilgeliği vardı. Papa Hazretleri, kendilerine Tanrı'nın hizmetkarı adını veren birçok papanın içinde çok azının hizmetkarlara özgü alçak gönüllülüğe sahip olduğunu biliyordu. Ne var ki Kardinaller Meclisi'nin ona karşı komplo kurduğunu öğrenince çekildi. Kısa süre sonra da öldürüldü. Durdu. Dostça bakışlarını ziyaretçisine dikti. Dürüst bir hizmetkar olmak niyetini taşıdığımı bil Umberto. Kilise sevgi ve gerçek üzerine kuruldu. Bunlar hem inancımızın gerçek temelleri hem de din adamı olarak en önemli görevlerimiz. Ne olursa olsun cemaatime olan sevgim nedeniyle gerçeğe karşı görevimi yerine getireceğim. İyi ama aması yok Umberto. Cemaatimiz yıllardan beri hükümdar gibi değil de bir dost, bir rehber gibi davranacak yeni bir papa önderliğinin özlemini çekti. Seçildiğim gece bu değişimin aracı olmaya söz verdim. Bu sözü tutmamak için bir neden de göremiyorum. Ya kişisel güvenliğiniz Papa Hazretleri? Bu da mı önemsiz? Cassini'nin sesinde belli belirsiz bir tartışma tonu seziliyordu. Karanlığın güçleri sizi yok etmek isteyecektir. Bundan önce başka papaları yok etmek istedikleri gibi. Kilise içinde bu niyetinizden dolayı öldürülmeniz için bile komplo kurabilecek gizli gruplar olabilir. Örtülü tehditler taşıyan nefret mektupları aldık. Monseigneur Ryan bana korkularından bahsetti. Hazreti İsa da tehdit edilmiş ama geri adım atmamıştı. Onun örneğine uygun davranmak zorundayız Umberto. Cassini ısrarını sürdürdü. Öyleyse en azından Sean Ryan'ın önerileri konusundaki kararınızı değiştiremez misiniz? Çelik yelek, daha sıkı kişisel korunma. Beckett ayaklandı. Uzun boyuyla Cassini'ye tepeden baktı. Güvenliğimi Tanrı'nın ellerine bırakıyorum. Beni korumasız bırakmayacağından eminim Umberto. Cevabında sarsılmaz bir güven, Cassini'ye kendini naçiz hissettiren bir inanç gücü vardı. Cassini'ye dikilmiş mavi gözler o anda o kadar deliciydi ki, Beckett'ın bakışının şaşmaz yoğunluğu karşısında neredeyse Kardinal Sendeler gibi oldu. Kardinaller Meclisi'nin sonunda bu insanı neden seçtiğini anlıyordu. Bir papadan beklenecek bütün özelliklere sahip olmasının dışında tabii, kilise içinde uzun bir hayat, Roma'da geçirilmiş 10 yıl, dini çalışmaları ve diplomatlığı için büyük hayranlık kazandığı Afrika ve Orta Doğu'da imanlı bir misyoner olarak yaşanan 20 yıl. Hepsi de bir papa ya da Latince deyimiyle pontif köprü kurucu için ideal özelliklerdi. Öte yandan John'un toplamından fazla olduğunun da bilincindeydi. Adamda güçlü bir sağlamlık, insana gerçekten olağanüstü bir varlıkla karşı karşıya olduğu hissini veren inanılmaz bir mistik dürüstlük vardı. Sakince, son Papa Celestin katillerin elinden öldü dedi. O da güvenliğini Tanrı'ya emanet etmişti. Yine de Tanrı onu korumasız bıraktı. Her zaman ondan istediğimizi yapamaz. Bir Tanrı adamı olarak sen de bilirsin bunu. Ben bana biçtiği her kadere razıyım. Bağışla, yapmam gereken önemli işler var Umberto. Kardinal sessizce başını salladı. Konuşmanın sona erdiğinin farkındaydı. Dizlerinin üzerine çöküp yüzüğü öptü. John Bucket gitmeye davrandı. Sonra tereddüt etti. Bilmen gereken bir şey var dedi. Denetçilerden birinin bulduğu endişe verici bir şey. Papa Hazretleri. Arşiv belgelerinden bazıları eksik. Cassini donmuş kalmıştı. Anlayamıyorum, nasıl olur bu? Bu soruyu ben de kendime sordum. Eksik olan birçok dosya varmış. Bazıları kilisenin mali girişimleriyle ilgili. Bazıları da Ölü Deniz parşömenlerinde açıklananlarla. Ya bilerek yerlerinden alındılar ya da yanlış dosyalandılar. Hangisi henüz bilinmiyor. Bu ciddi bir konu. Beckett başını salladı. Peder Rossi de açıklayamıyor. Ancak denetçilerin bu işin sonuna kadar gitmek niyetinde olduklarını söylediler. Tabii Papa Hazretleri, gideceklerinden eminim. Tanrı seni kutsasın Umberto. Papa beyaz cübbesi bacaklarını döverek uzaklaştı. Cassini onun ardından baka kaldı. Endişeyle sarsılıyordu. Kardinaller arasında sıkça tekrarlanan bir sözü hatırlamıştı. Bir dizi varsayıma dayanarak birini papa seç, bambaşka şeyler yaptığını görürsün. Şimdiki durumda ise kardinallerin en az bir varsayımda yanıldıklarını görüyordu. John Beckett bir uzlaşı adayı olabilirdi ama uzlaşmaya hiç açık değildi. Bu varsayımda yanıldığını düşündü. Papa'nın kararını değiştirmek için başka yollara başvurmak zorundaydı artık. 45. Tam 30 dakika sonra Vatikan'daki çalışma odasında masasının başına geçmiş, bir fincan espresso yudumlayarak elindeki kemik saplı zarf açacağıyla mektuplarını açarken Kardinal Umberto Cassini'nin cep telefonu çaldı. Telefonun ekranında beliren numaraya baktı. Arayan Ryan'dı. Telefonunun kapağını açtı. Sean, bir haber var mı? Kararlaştırdığımız gibi amcamıza göz kulak oldum. Papa'dan amca olarak bahsedildiğini işitmek Cassini'nin hoşuna gitmişti. Birilerinin dinleme ihtimaline karşı telefonda Papa Hazretlerinden bahsederken amca demeyi Ryan önermişti. Cassini, yanından yarım saat önce ayrıldım dedi. Biliyorum, o da yerinde durmadı. Vatikan'ın doğu kapısından çıktı. Cassini mektup açacağını elinden bırakıp koltuğunda dikleşirken Ryan'ın telefonundan gelen sokak gürültüsünü işitti. İzledin mi Sean? Şu anda peşindeyim. Sanki acelesi varmış gibi. Hızlı yürüyor. Asla tahmin edemezsiniz. Sivil elbise giymiş, yüzünü saklamak için de şapka almış. Neredesin? Yaklaşık 50 metre gerisindeyim. Beni izlerken gördüğünü zannetmiyorum. Ben de sivillerimi giydim. Cassini heyecanla masasının arkasından çıktı. Ne olursa olsun peşini bırakma. Amcamız hangi yöne gidiyor? Ryan, kentin batakhane tarafına. Ne? Şok geçiren Cassini mektup açacağının ucunu masaya sapladı. Onun için arıyorum ya. Şu anda tren istasyonuna genel evlerin olduğu bölgeye gidiyor. 4. kısım 46. Bracciano, Roma yakınları. Bakımlı bahçeleri ve gürül gürül çeşmeleriyle lüks villa sanki bir Roma imparatoru için yapılmış gibiydi. Siyah ve zarif Alfa Romeo, dövme demir kapıların dışında durduğunda Sırp, raybanını çıkardı. Geniş yüzü, çıkık elmacık kemikleri ve kırık burnuyla kabaydı. Kapının arkasında takım elbise giymiş iki kişi yaklaşıp otomobilin içine baktı. Sonra biri telsizinin düğmesine basıp bir şeyler söyledi. Alfa Romeo'nun direksiyonunda oturan 100 kiloluk kas kütlesi Bruno Zedic, ceketindeki bir toz zerreciğini fiskeledikten sonra yanındaki bayağı görünüşlü kıza baktı. Kızın üzerinde iyi sıradan dar bir siyah etek ve derin dekoltesiyle göğüslerini ortaya çıkaran bir bluz vardı. Eski Sırp komandosu Zedik gülümsedi. Bir gün böyle bir villaya sahip olmak istiyorum. Kendi havuzum, hizmetkarlarım, deniz manzarası. Tabii eğer hayatta kalırsan Bruno, dedi kız huysuzca. Kollarını kavuşturarak somurttu. Yine de ne yaptığını bildiğine göre. Adam içini çekti. Çoğu zaman Regina Rossini'ye neden katlandığını düşünür, ardından da sorunun cevabını hemen buluverirdi. Kız yatakta bir harikaydı. Evden buraya kadar bir saatlik yolda bile iki kez durup arabada sevişmişlerdi. Bütün bunları tartışmadan kıza kimi ziyarete gittiğini söylemeden önceydi. Ray benini kırık burnuna yerleştirdi. Memnun edilmesi güç bir orospu olduğunu söyleyen olmuş muydu? Sen söylüyorsun ya, hem de durmadan. Kız suratını astı. Şimdi işini bitirip bir an önce çıksan, bu senin patronundan ürküyorum. Daha saygılı olmalısın. Kız sarıya boyanmış saçlarını hafifçe vurdu. Bana sorarsan o herif gangster Bruno. Ve bilmiyorsan söyleyeyim, gangsterler adam öldürürler. Bu insanlara bir yamuk yap, çükünü kesip ağzına tıkıverirler. Palermo'daki bir akrabamın başına geldi. Bruno pufladı. Çok fazla Amerikan filmi seyrediyorsun. Villadaki Roma ve Yunan heykellerinden bazıları gerçek, binlerce yıllık. Patronum saygın bir uluslararası iş adamı ve koleksiyoncu. Bundan etkilenmemi mi bekliyorsun? Terbiyeni takın Regina, Tanrı aşkına. Adam mahve değil ya. Eğer o sadece iş adamıysa ben de hala bakireyim. Yeniden somurttu. Hem üstelik bana terbiye öğretmeye kalkma. Regina Rossini'ye kimse nasıl davranacağını söyleyemez. Zedek'in asabı bozulmaya başlıyordu. Salak karı. Gerçekten de kocaman bir ağzın olduğunu biliyor muydun? Veriki ahlaksızca sırıttı. Nasıl oluyor da yataktayken şikayet etmiyorsun? Kapının ardındaki nöbetçi telsizini cebine soktu. Kapı vınlayarak açılırken öteki nöbetçi Zedik'e arabayı içeriye sokmasını işaret etti. Zedik burnundan soluyordu. Ceketinin altında göğüs kasları gerildi. Birden uzanıp Regina Rossini'ye şiddetli bir tokat indirdi. Kız darbenin şiddetiyle koltuğuna gömüldü. Zedik'in gözlerinde yüzeyin hemen altında her an çıkmaya hazır o çelik bakışlar göründü. Bu tehlikeli bakışlar fazla ileriye gittiğini ve artık susma zamanının geldiğini hatırlatıyordu. Özür dilerim Bruno diye sızlandı kız. Bir daha vurma lütfen. Zedik vahşice kızın saçlarını kavrayıp dişlerini gıcırdattı. Villanın içindeyken sakın ayak bağı olma. Anlaşıldı mı? Şimdi o kahrolası ağzını kapat ve bir hanımefendi gibi davranmaya gerçekten gayret et. Güneş ışığı altında bahçeler göz kamaştırıyordu. Turkuaz yüzme havuzunun bir yanı boyunca gül ve frangipani tarhları uzanıyor, her yerden bir lüks havası yayılıyordu. Uşağın peşinden havuzun yanından geçip küçük bir bahçeye doğru giderken Zedik tatlı kokuyu soludu. Çiçeklerin arasında bir elinde budama makası, bileğinde de som altından bir Patek Philippe saat olan biri duruyordu. Üzerinde sadece paranın sağlayabileceği bir güç havası vardı. Yüzü yakışıklıdan çok sertti. Tasarımcı elinden çıkmış eski bir blücin, beyaz keten gömlek ve aşınmış mokasenler giymişti. Bruno, geldiğin için teşekkür ederim. Zedik elini sıktı. Sizi görmek her zaman zevktir patron. Adam açık bir gururla çiçek tarhlarını gösterdi. Bahçeme ne diyorsun? Yeni güllerimi beğendin mi? Harika dedi Zedik gülümseyerek. Aslında çiçekler hakkında hiçbir şey bilmezdi. Hepsinin kokusu aynı gibiydi. Ne var ki patron tutkulu bir bahçıvandı ve Zedik'in de hep onun suyuna gitmesi gerekiyordu. Budama makasıyla bir köşeyi işaret edip Zedik'e, ''O köşede de İspanyol cinsinden olanlar var.'' dedi. ''Çok nadir. Talihim varsa 3 yıllık emekten sonra nihayet çiçek açacaklar.'' ''Bir çiçeğin açması için 3 yıl kim sabreder?'' diye düşündü Zedik. ''Sizden bir iki sürgün almam şart. Kız kardeşlerimden biri güllere deliriyor.'' Adam sanki serseri bir eşek arısıymış gibi baktı Zedik'e. ''Çiçeklerimin hepsi nadir ve özeldir. Kimseye sürgün vermem Zedik. Bildiğini sanıyordum.'' Zedik asabice güldü. ''Şakaydı efendim.'' Patronun yüzünde belli belirsiz bir tebessüm belirdi. ''Duyduğuma göre geçen seferki kızı getirmişsin. Ağzı memeleri kadar büyük olanı. Zedik sırıttı. Maalesef öyle patron. Villada bıraktım onu. Patron budama makasını bıraktı. Havuzun başına gidelim. Konuşmamız gereken ciddi şeyler var. Nasıl isterseniz Bay Malik. Ayrım 20 sonu. Sayfa 196. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Zucchetto. Zucchetto. Bracciano. Bracciano. Alfa Romeo. Alfa Romeo. Ray-Ban. Rayban. Bruno Zedik. Bruno Zedik. Regina Rossini. Regina Rossini.